Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Ankara notlarıyla karşınızdayız. Yalnız bu hafta bir oyuncu değişikliğimiz var. Sercan Meriç'in yerine Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'e ben eşlik edeceğim. Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. Bizler de Sayın Gökdemir'le bu hareketliliğin nabzını tutacağız. Sayın Gökdemir, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Asena, sen de hoş geldin.
Şimdi öncelikle şununla başlamak istiyorum. CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Büyük kurultay öncesi yapılan ilk kongrelerinde blok çarşaf liste tartışmalarının damga vurduğunu görüyoruz sürece. Genel başkanlık yarışına 3 adayla gidilecek bir tablo var. Şimdi 4 ve 5 Kasım'da düzenlenmesi beklenen 38. olan kurultay hazırlıkları da hız kazanmış durumda. Kurultay süreci devam ederken ilk kongrelerinde hangi taraf önde? Özel tarafı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu genel başkanlığa daha yakın? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı henüz kesinleşmiş değil, bir açıklama gelmedi. Kılıçdaroğlu'nun çekilme ihtimali var mı? Öncelikle bunlarla başlayalım istiyorum.
Evet, Sercan'la yaptığımız programlarda da hep Ankara'da ot diyor önce hareketli günler yaşanıyor. Peşinden ben cümleye Ankara'da hareketli günler yaşanıyor diye başlıyoruz. Gerçekten de artık bu Ankara'nın hareketi her birimizi çok fazla yormuş, bıktırmış durumda ama çok uzun zaman daha sakinleşecek gibi de görünmüyor. Yine her zamanki gibi temel üzerinde durduğumuz, ağırlıkla durduğumuz konu CHP'de yaşanan kurultay süreci. Evet, senin de dediğin gibi ilçe kongreleri sona erdi. İl kongreleri sürecine başladı. Yarışmaların olduğu kurultayların tabii doğasında var bu ve CHP her zaman kavgalı süreçler yaşamaya alışkın bir parti. Bunu sağlık işareti olarak değerlendirenler de var ki ben bir ölçüde öyle düşünenlerdenim. Tek adam yönetimlerinin hakim olduğu siyasi partilerde yaşanan örfi idare dediğimiz sistem yerine kavgada, gürültüde, tartışmada her zaman fayda vardır diye düşünenlerdenim. Ama artık CHP'deki tartışmalar fikir tartışmasının, görüş farklılıklarının ötesine geçti. Aynı dava için çalıştığını söyleyen insanların yumruklaştığını, milletvekillerinin grup başkan vekili Burcu Köksal Afyon Kongresi'nde baygınlık geçirdi biliyorsunuz. Ki bunlar nispeten yarışın daha yumuşak olduğu kongreler. Esas arkada ki İzmir'le kavgalar doruğa çıktı İzmir Kongresi ile biliyorsunuz. Esas arkada büyük kongreler var. İstanbul Kongresi, Ankara İl Kongresi gibi. Ankara İl Kongresi hafta sonu yapılacak. Ekim ayının ilk günlerinde de İstanbul İl Kongresi yapılacak. Şimdilik yaşadığımız tartışmalar bu kongrelerin de gergin geçeceğini gösteriyor ve bu mutlaka büyük kongreye de büyük kurultaya da yansıyacak beklentisi var. Senin de ifade ettiğin gibi şu an iki isim adaylıklarını açıkladı. Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve bir dönem parti meclisi üyeliği yapan akademisyen Örsan Öymen. Örsan Öymen'in ve Özgür Özel'in adaylıklarını kesinleştirebilmeleri için CHP tüzüğüne göre belli sayıda kurultay delegesinin imzasını almaları gerekiyor. Bu da 70-72 civarında bir sayıya denk geliyor. Henüz o süreçler tamamlanmadı. Kurultay aşamasında bunu göreceğiz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin aday olmayacağını söyledi. Bu genel başkanlıktan vazgeçti anlamına gelmiyor elbette. Daha şık bir yöntem. Kurultay delegeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek. Çekilme gibi bir şeyin şu an ben gündemde olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey de yok. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin en az bir dönem daha başında kalmak istiyor. Kısaca özetleyecek olursam işte 5 Kasım 4-5 Kasım tarihinde yapılması beklenen CHP kurultayı ki bunun kararı salı günü Ankara'da yapılacak parti meclisi toplantısında verilecek. Ama tarih aşağı yukarı öyle kesinleşmiş gibi görünüyor ya da üzerinde uzlaşılan bir tarih olarak görünüyor. 4-5 Kasım'da toplanacak büyük kurultaya kadar sanıyorum CHP kongrelerinde gerilimli anların, gerilimli sahnelerin yaşanmasına hazır olmak gerekiyor. Nitekim parti genel merkez yönetimi de parti örgütlerini, adayları, adayların taraflarını bu konuda kamuoyuna, üstelik yaklaşan bir yerel seçim var biliyorsunuz, kamuoyuna kavgalı görüntüler vermemeleri için çok sık uyarıyorlar.
Peki şunu da sorayım, kavgalı görüntüler demişken muhalefetin bir diğer partisine geçmek istiyorum. İYİ Parti'den söz ediyorum. Şimdi Akşener'in bir takım açıklamaları oldu. Bu açıklamalar da aslında basına çok fazla manşet ifade verdi. Örneğin ben masa yıkmadım, o seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim. Bitmeyen bir senfoni şeklinde Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim. Meğer isim onaylayacakmışız gibi birçok ifade kullandı. Meral Akşener'in bu açıklamaları ne anlama geliyor? Bunları nasıl yorumlamamız lazım? Ardından ittifak sürecine ilişkin sorularımı soracağım. Ancak öncesinde bu açıklamaları nasıl yorumladığınızı öğrenmek istiyorum Sayın Gökdemir.
Evet, Meral Akşener biliyorsunuz 14-28 Mayıs sürecinden sonra büyük bir suskunluk dönemine girdi. Aylarca kamuoyunun önüne çıkmadı ki her seçimden sonra genel başkanlardan yapması beklenen değerlendirmeler, öz eleştiri süreçleri yaşanmadı. Meral Akşener'i aylarca görmedik. Halk arasında çok yaygın kullanılan bir deyim var, dilin şişmesi diye. Herhalde bu süreçte dili şişti ki konuşmaya başladığı andan itibaren hiç susmuyor. Üstelik çok mahrem bilgileri her iki partiye de ya da ittifakın bileşenlerine zarar verebilecek ifadeleri birbiri ardına sıralıyor. Çok sert açıklamalar yapılıyor. CHP'den karşılık gelmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu cevap verirsem nezaket sınırlarını zorlamış olurum demekle yetiniyor. Çünkü ortada bir yerel seçimde yapılması zorunlu olan ittifak durumu var. Köprülerin atılmaması için CHP ne kadar dikkatli davransa da başta genel başkanları Meral Akşener olmak üzere bütün İYİ Parti kurmaylarından asla bir daha yüz yüze bakılamayacak, bir masaya oturulamayacak ortamın oluşmasına hizmet edecek açıklamalar geliyor. Açıkçası ben Meral Akşener'in bu kadar rigidleşmesinin sebebinin geçirdiğimiz son seçimde yaşadığı büyük başarısızlığı bir başka partiye, bir başka lidere fatura etme arayışının sonucu olarak değerlendiriyorum. Ama diğer taraftan da bu iki parti yerel seçimde başarılı olabilmek için yan yana durmak zorunda. O yüzden çok açıkçası siyasetin normal dinamikleri içinde bu davranışlarına mantıklı bir açıklama bulmak çok mümkün görünmüyor. İşte çeşitli şeyler söylüyoruz. Sağ siyasetlerin karakterinde var bu diyoruz. Acaba başka hesaplar mı var sorularına yanıt arıyoruz. Ama şu an söylenebilecek tek somut gerçek var ki Meral Akşener partisinde de bir sürü rahatsızlık var elbette. Kopmalar yaşanma ihtimali var. İşte AKP'den ve MHP'den gelen örtülü de örtülü açık davetler, mesajlar var. Meral Akşener bu başarısızlığını bir başka partinin ya da genel başkanın az önce dediğim gibi faturasını onlara kesme arayışı içinde. Ama bu kadarına çok aslında siyasette alışık değiliz. Bu düzeyde bir değerlendirme sürecine alışık değiliz. Ben bunun da Meral Akşener'e korumak istediği genel başkanlık makamında kalmasına çok katkısı olacağını düşünmüyorum. Bence artık genel başkanlığının ötesinde kişiliği de ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Ya da siyaset yapma tarzı ve kişiliğiyle ilgili DYP'de siyaset yaptığı döneme ilişkin hafızalar tazelenmeye başlandı. Yani özetle açıkçası çok mantıklı bir izah bulamıyorum ben bu sürece ilişkin. Ama bildiğimiz bir şey var ki bunun ne Meral Akşener'e ne de faydasına ne de oluşmak zorunda olan yeni ittifaka katkısı hizmeti olmayacak gibi görünüyor.
Sayın Gökdemir, siz ittifak demişken ben de ittifaklarla alakalı sorumu yönelteyim o halde size. Şimdi evet. Bu kadar sert açıklamalar oldu. Bir taraftan da toparlamaya çalışan, yanıt vermeyelim diyen bir Kılıçdaroğlu görüyoruz. Yerel seçimde ittifak masası şimdiden dağıldı diyebilir miyiz diye önce bir sormak istiyorum. Ardından Millet İttifakı İYİ Parti olmadan yoluna devam eder mi demek istiyorum. Ve eğer ittifak gerçekleşirse büyük şehirlerdeki CHP etkisi azalır mı? Yoksa İYİ Parti'ye bir takım şehirlerin, büyük şehirlerin geçebilme ihtimali var mı? Önümüzde nasıl bir tablo var? Kaç yol görüyoruz?
Evet. Vallahi çok zor hocalar gibisin Asena. Bu bir sürü soruyu peş peşe sıraladım. Lütfen yanıt verirken unuttuklarım olursa tamam, tekrar
o kadar karmaşık bir hale geldi ki artık bu konu. Sorular da karmaşıklaşıyor.
Doğru söylüyorsun. Öncelikle şunu söyleyeyim. İttifak ihtimali kalmadı mı? Şimdi normal dinamiklerle baktığınızda ya da normal ilişki anlayışları çerçevesinde baktığınızda artık bu iki tarafın az önce de dediğim gibi birbirinin yüzüne bakamaz hale geldiğini düşünüyorum ki aynı masaya oturup bir ortak hedefe birlikte yönelmeleri çok kritik olan bir yerel seçim sürecini birlikte yürütmeleri normal bildiğimiz tanımlamalar çerçevesinde imkansız. Ama ortada da bir matematik gerçek var. Bu iki parti ki Millet İttifakı İYİ Partisi sürer mi diye sordun. Yani Millet İttifakı'nın iki ana gövdesi var. Biri CHP, biri İYİ Parti. Yani tabii bu kadar kaba bir ifade kullanmak istemiyorum ama öbürleri olsa da olur, olmasa da olur noktasındayız. Matematik de bize bunu gösteriyor zaten. Bu iki parti yerel seçimleri gerçekten kazanmak istiyorlarsa bir araya gelmek zorundalar. Bunu gördük 28 Mayıs, bunu 14 Mayıs, 28 Mayıs bunu bir kere daha teyit etti bize. Ama... nasıl diyeyim, düzen siyasetinin çok da bizim anladığımız ölçülerdeki anlayışlarla hareket etmediğinin de sayısız örneğini görüyoruz. Meral Akşener kalktı masadan, çok ağır ifadeler kullanıldı, her şey bitti denilen noktada gördük ki tekrar hiçbir şey yokmuş gibi bir araya geldiler. Her ne kadar Meral Akşener işte o dönemde çok büyük acılar çektiğini söylese de tekrar hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam ettiler. Bu sistem bildiğiniz gibi yeni siyaset sistemi zaten bunu zorunlu kılıyor. 50+1 zorunluluğu siyasi partilerin bir araya gelmesini zorunlu kılıyor ki AKP bile neler yaptı. İşte Hüdapar'la bir araya geldi, MHP ile her şeye rağmen ittifakını sürdürmeye çalışıyor. O nedenle ben gerçekten bildiğimiz dışında başka dinamikler yoksa ifadesini eklemek istiyorum. Bu iki siyasi partinin bir araya gelmesi lazım. İttifak değilse bile ki ittifak ihtimali yok dedim ama bunu işbirliğini de kapsayacak şekilde düşünmüştüm. Hani bildiğimiz anlamda ittifak değilse bile işbirliklerinin kurulması gerekiyor. Ama çok zor. Yani bu sadece CHP ve İYİ Parti arasında yaşandığını gördüğümüz gerginliğin ötesinde özellikle bilinçli olarak Cumhur İttifakı'ndan gelen ve aslında sonuç alınması da muhtemel olan müdahaleler var. Bir kere Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin yerel seçim stratejisini bu iki partinin arasını açmak, İYİ Parti'yi yüreklendirmek, gizli destekler vermek üzerine kurduğu biliniyor, yazılıyor, çiziliyor bunlar. Hatta o kadar ileri gitti ki bu yorumlar bazı İYİ Parti'nin oyunun bir ölçüde gücünün olduğu, örneğin İzmir gibi AKP'nin ya da MHP'nin kazanma ihtimalinin olmadığı bazı illerde aday çıkarmayarak İYİ Parti ile CHP arasındaki gerginliği artırma arayışlarının bile konuşulduğunu duyuyoruz. Ki bunun da delillerini sonra görüyoruz. Örneğin Meral Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak güçlü bir ismi Ümit Özdağ'ı lanse etmesinde görüyoruz bunu. Yani sadece kendi kavgaları değil, dışarıdan da çok ciddi müdahaleler olduğunu biliyoruz. AKP'de hesabını, matematik hesabını CHP ile İYİ Partisi'nin bir araya gelememesini sağlamak üzerine kurmuş durumda. Açıkçası yerel seçim süreci muhalefet partileri için, Millet İttifakı için çok sancılı ve zor bir döneme gebe diye değerlendiriyorum.
Aslında iktidarın ekmeğine de yağ sürülüyor gibi bir tablo gördüm ben sizin anlattıklarınızdan. Peki şunu da sorayım o halde. İttifakların geleceği, şimdi Özel'in aday seçilme durumu, Özel'in genel başkan seçilme durumunda herhangi bir değişiklik olur mu bu diyaloglarda?
İzin verirsen buna başlamadan önce yandaş diye nitelediğimiz medyanın tutumuna da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biz çoğu zaman iktidarın stratejilerini bu yayın organlarında yazılıp çizilenlerde izlerini buluyoruz. Bir süredir yandaş medyada da bu ayrılığı körükleyici haberler görüyoruz. Belirtilmeyen kaynaklar, ismi açıklamayan parti yöneticilerinin varsa bunlar bilmiyorum. Ağzından İYİ Parti'nin CHP'nin güçlü olduğu bazı ilçelerde, ki il dedim ben az önce, mesela Çankaya gibi CHP'nin sanıyorum Hatay Defne ile birlikte en fazla oy aldığı iki büyük ilçeden söz ediyoruz. Biri Çankaya, Ankara Çankaya %90'ın üzerinde CHP oy desteği sağlayabiliyor bu ilçeden. Mesela İYİ Parti'nin bu iller, bu ilçelerde de belediyeleri CHP'den almak gibi arayışlar içinde olduğunu yazarak bunu körüklüyor diye az önceki bölümü bitirip yeni soruna yanıt vermeye çalışayım. Sanıyorum genel başkanın kim olduğunu, ittifakın oluşumunda ne kadar etkisi olup olmayacağını sordun değil mi Aselin?
Aynen, aynen öyle.
Yani şimdi az önce anlattıklarım çerçevesinde işte hep diyoruz ya ortada bir matematik var. 50 artı 1'i sağlayamayan genel seçimde başarılı olamıyordu. Yerel seçimde zaten işin doğası gereği bu böyle. Özgür Özel kapıyı hiçbir zaman ittifaklara kapatmadı. Az önceki sorunu sorarken sen de belirttin. Kemal Kılıçdaroğlu parti kurmaylarını İYİ Parti'den gelen hiçbir eleştiriye yanıt vermemeleri konusunda uyardı. Çünkü siyaset her şeye gebe ve birbirine de muhtaçlar demiştik zaten. Özgür Özel de yapmadı bunu. Unutmamak için not almıştım. Hatta oradan okumak isterim sana. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalarda sistem bizi ittifak siyasetine mecbur bırakıyor açıklaması yaptı. O da ittifakın öneminin çok doğal olarak farkında. Bir farklılık koydu ortaya. Biliyorsun 14-28 Mayıs seçim sürecindeki ittifak tartışmalarının çok uzaması oy desteği açısından olumsuz sonuçlar vermişti. O nedenle bunun seçime doğru konuşulması gerektiği gibi bir şey oldu, tercihini ortaya koydu. Bir ölçüde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu kadar gerilmişken ilişkiler, her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu bu değirmeni su taşımıyorsa da çok dikkatli davranıyor, hiçbir şekilde İYİ Parti ya da genel başkanını incitecek şeyler söylemiyorsa da ilişkiler biraz gergin ve İYİ Parti'den gelen değerlendirmelerde seçim hezimetinin tek sorumlusu olarak Kemal Kılıçdaroğlu gösteriliyor. Bu durumda yerel seçimde bir araya gelmek çok da kolay anlatılabilir mi kamuoyuna bilmiyorum. Belki yeni bir isim olarak Özgür Özel'in genel başkanlığının ağzımız alışmış ittifak diyoruz. Aslında ben pek ihtimal vermiyorum bir ittifak oluşumuna yerel seçimde. Daha çok işbirliği diye düşünmek ve böyle ifade etmek lazım. Biraz daha kolaylaştırıcı olabilir diye düşünüyorum. Ama kim olursa olsun o koltukta İYİ Parti'nin oylarını almak ya da birlikte hareket etmek tercihinden vazgeçebileceğini düşünmüyorum.
Peki, muhalefette bunlar oluyorken bir de iktidar var tabii ki. 14-28 evet. Mayıs sürecinin sonundan itibaren yerel seçimlere odaklanmış bir AKP görüyoruz aslında evet. biz. Cumhur İttifakı'nda ve AKP'de neler olduğunu sormak istiyorum. Orada da çok fazla konu var aslında. Yerel seçim hazırlıkları evet. ne durumda? Onlar zaten startını vermişlerdi. AK evet. Parti kongrelerinde sürpriz sonuçlar görecek miyiz? Son seçim sonuçlarının ardından sancısız bir seçim süreci yaşanacak mı? Bunu da merak ediyorum. Ve Erdoğan'ın evet. kafasında partiye ve seçime dair neler var? MHP'den sürpriz bir adım gelecek mi? AKP'nin büyükşehir adaylıkları için düşündüğü isimler kimler? Bir de tabii ki şöyle bir sorumuz var. Asıl temel problemlerimizden. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı diyemeyeceğim artık. Muhalefetin adayları az çok kendini belli ediyor. Açıklamalar geliyor. Büyük şehirler için iktidar cephesinde rakipler kimler olacak? Var mı konuşulan isimler?
Evet. Yani şimdi muhalefette yaşananları söyledik. Aslında anlattıklarımız içinde çok da fazla doğrudan yerel seçimlere hazırlanan bir yapı görmüyoruz. Ama dediğin gibi Cumhur İttifakı ilk gün itibariyle düğmeye bastı. Seçimin ateşi bir ölçüde söner sönmez Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli baş başa görüşmelerini yaptı ve bir ölçüde Cumhur İttifakı'nın sürmesi konusundaki ilke kararını bir kere daha teyit ettiler. Ondan sonra çalışmalar başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en son partisinin kurultaya, kongreye gitme kararını açıkladığı basın toplantısında 81 il 922 ilçede ortak aday gösterme konusundaki çalışmaları başlattıklarını, bunun için her iki partiden ikişer ismin yer aldığı dört kişilik bir komisyon kurulduğunu ve bunların ayrıntılı olarak çalışacaklarını da ilan etti. Uzunca bir süredir AKP'de zaten yerel seçim stratejilerini belirlemeye dönük çalışmalar sürüyor. Bunun şöyle şekillendiğini söylemek mümkün. Bir de tabii şunu belirtmeliyim ki biliyorsunuz AKP'de kongre kararı aldı. 7 Ekim tarihinde kongresini toplayacak Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu da esas olarak yerel seçimlere dönük diye değerlendirmek lazım. Her ne kadar CHP'de kongre süreci partiyi zayıflatan bir şekilde ilerliyorsa, tam tersi Recep Tayyip Erdoğan partisinin yerel seçim stratejisini belirlemek ve bunu sürdürecek yeni kadroları saptamak için partisini çok da zorunlu olmadığı halde kongreye götürme kararı aldı. Bu kongreden beklentimiz yeni bir MKYK oluşması ve genç bir kadronun oluşması, göreve gelmesi beklentisi var. Parti biliyorsunuz yıprandı. Recep Tayyip Erdoğan her dönemde bu yıpranma süreçlerinden faturayı başkaları üzerine keserek, kendi liderliğini güçlendirerek çıkıyor. Şimdi de yine bu isimleri tasfiye edip yeni bir kadroyla yoluna devam etme tercihini ortaya koyacak gibi görünüyor. AKP'den gelen bilgilere göre öncelikle temel hareket noktası elbette siyaset sonuçta kazanma üzerine kurulur. Ki bu seçimde AKP'nin kazanmaya daha çok ihtiyacı var biliyorsunuz. Oylarının bu kadar her ne kadar başarıyla çıktıysa da son yapılan genel seçimde oylarının ne kadar gerilediği, halk desteğinin giderek zayıfladığı ortada. O nedenle hem bu gücünü pekiştirmek hem de ciddi bir finans desteği sağladığı belediyeleri geri almak zorunda. Çünkü önümüzdeki süreç AKP için o kadar da dikensiz gül bahçesi değil, bildiğimiz işte ekonomik kriz, parti içindeki sıkıntılar, yıpranmış iktidar olmalık gibi bildiğimiz, herkesin bildiği çeşitli nedenler var. Türkiye'nin ortak aklı diye bir perspektif belirlediler. Bu şimdiye kadar kendilerine oy vermeyen kesimlerinde oy vermesini sağlamaya dönük aslında temel strateji, az önce söylediğimiz gibi işte İyi Parti İYİ Parti'nin elini güçlendirecek şekilde aday çıkarmamak filan tercihlerini de hep bu kapsamda değerlendirmek lazım. Kazanacak ortak aday ve her kesimin oyuna talip olan bir yapılanma. Temel stratejiyi bunun üzerine kurguladıklarını biliyoruz. Bunlar ayrıntılandırılacak elbette. Bu döneme ilişkin çeşitli tabii seçim taktikleri, stratejileri de gündemde. Az önce de söylediğim gibi İYİ Parti ile CHP'nin arasını açıp CHP'yi bir ölçüde en güçlü rakip CHP tek başına bırakıp bir önceki yerel seçimde kaybettiği özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri geri almak temel stratejisi üzerinden ilerliyorlar. Bunun için de bir kere daha altını çiziyorum. Kazanacak aday her kesimden oy alabilecek. Adayların isimleri konuşuluyor. İşte bunun içinde AKP içinde daha kamuoyuna sempatik gelebilecek, daha az yıpranmış işte örneğin eski bakan Murat Kurum gibi isimlerden söz ediliyor. Bugüne kadar AKP siyasetinde çok görmediğimiz bazı isimlerle görüşmeler yapıldığı duyuluyor. Açıkçası şunu söylemek çok abartı olmaz. Cumhur İttifakı ya da AKP yerel seçim sürecine ilişkin muhalefete baktığımızda daha hızlı yol almış, daha fazla mesafe kat etmiş durumda. Kurultayını, kongresini yaptıktan sonra da bunun daha hızlanacağını, isimlendirmelerle kampanyanın fiilen başlayacağını bekliyoruz.
Sayın Gökdemir, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için.
Rica ederim. Görüşmek üzere, kolay gelsin.
Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'le Bir Ankara Notları programının daha sonuna geldik değerli izleyenler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.